Ayrım 29, sayfa 266. Yorgunluktan bitkin düşmüştü Ayşe. Kolunu kımıldatacak hali kalmamıştı. Az sonra derin bir uykuya dalacağını biliyordu. Gözleri kapanmak üzereydi. Yanında uyuyan Rıza'ya bir göz attı. Adam derin bir uykudaydı artık. İliklerine kadar doymuştu Ayşe. Mutluydu ama huzurlu olmadığını duyumsuyordu. Bedeninin doyuma ulaşması ruhundaki suçluluk duygusunun yok olmasına yetmemişti. Hayatında yeni bir dönemin başladığını hissediyordu. Rıza'nın bir kalemle silip atılacak bir adam olmadığını anlamıştı artık. Kişilik olarak ne denli yetersiz olsa da bir kadının hayatına girdikten sonra ondan kolay kolay kurtulunamayacağını bu gece daha iyi anlamıştı. Nazan'ı bir kere daha hak verdi. Ama bu gerçeği anlaması şimdi onu daha da huzursuz kılmıştı. Yorgunluktan sızacağını sanmasına rağmen bir türlü uykuya dalamıyordu. Vicdanında garip bir sızı vardı. Düpedüz ablasının sevgilisini çalmıştı elinden. Gerçi niyeti çok farklıydı. Aslında Rıza'nın ne kadar ahlaksız ve soysuz biri olduğunu ispatlamaktı gayesi. Ama sonuçta kazdığı kuyuya düşmüş, şimdi içinden çıkılamaz bir durum yaratmıştı. Sonuç sadece vicdan azabı değil, utanç da veriyordu genç kıza. Bir süre muntazam soluk alışverişlerini dinledi yanı başında uyuyan adamın. İri ve etli dudakları hafif aralıktı. Sıcak nefesi Ayşe'nin çıplak omuzunda ürpertiler yaratıyordu. Onu incelemeye devam etti. Bir an kadınlığından bile tiksindi. İnsanoğlu çok garip bir yaratıktı. Başka şartlar altında, sokakta yanında bile görmeye tahammül edemeyeceği bir erkekle inanılmaz bir aşk gecesi geçirmiş, ona teslim olmuş, adamın her istediğini hiç itirazsız kabul ederek sevişmişti. İçindeki suçluluk ve utanç hissi yoğunlaşıyordu. Hatta öyle ki bir ara ağlamak isteğine dahi kapıldı. Bunu zayıf iradesinin bir yenilgisi olarak kabul etti. Başka açıklaması olamazdı. Sırtını döndü adama. Gözlerinde bir iki damla yaş belirdi. Yanaklarının ıslandığını duyumsadı. Bundan sonra ne yapacağını kestiremiyordu. Mutlaka bir çözüm bulmalıydı. Bu ilişkiyi sürdüremezdi. Her ne olursa olsun, içindeki doyumsuzluğu söndürmeli, zayıflığını güçlü iradesiyle yenmeliydi. Adam aynı zamanda iki kardeşin erkeği olmuştu. Rıza'yı suçlayamazdı. Onun niyeti zaten kötüydü ve amacı buydu. Üstelik seviştiği iki kadının kardeş olduğunu da bilmiyordu. Ayşe bir an titreyerek düşündü. Acaba olay ortaya çıkarsa neler olurdu? Herhalde Rıza hiç aldırmazdı bu duruma ama ya ablası? Nazan ne derdi? Utançtan kızardı Ayşe. Nazan kesin kendisini suçlardı ve bir daha birbirlerinin yüzlerine bakamazlardı hiç şüphesi yoktu Ayşe'nin. Uykuya dalması zaman aldı. Hem epey bir zaman. Bedeni kadar zihni de yorgun düşmüştü. Neden sonra göz kapaklarını açamaz oldu ve derin bir uykuya daldı. Yalnız uyumaya alışmış olanlar genellikle yataklarını biriyle paylaştıklarında bunu yadırgarlar. Ayşe'ye de öyle oldu. Tüm yorgunluğuna rağmen sık sık yatağın içinde vücudunu değen bir yabancının bedeniyle irkilerek gözlerini açıyor. Sonra yeniden durumu kavrayarak uyumaya devam ediyordu. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber uyandı. Henüz uykusunu alıp dinlenememişti ama daha fazla uyuyamayacağını anladı. Odaya akseden günün ilk ışıkları ruhundaki fırtınayı yoğunlaştırdı. Ürkerek yanında uyuyan adama baktı. Rıza tüm bir geceyi yatağında geçirmişti. İşte gerçek buydu. Midesine bir acı saplandı genç kızın. Uykuya dalmadan önceki bütün endişeleri yeniden beynine hücum etti. Ne yapacaktı bundan sonra? Yanında derin soluklar alarak uyuyan Rıza'nın varlığı şimdi onu korkutuyordu. Sanki sabahın köründe birden kapı çalınacak ya da aniden yatak odasının kapısı açılarak ablası içeriye girecek gibi bir telaşa kapıldı. Başına kan hücum etti. Böyle bir şeyin olamayacağını biliyordu ama ihtimali bile ürkütücüydü. Soğuk soğuk terledi. Bilinçsizce yorganı biraz daha üzerine çekti. Suçluluk duygusundan kendini sıyıramıyordu bir türlü. Pişmanlık denen şey bu olmalıydı. Adamın koynunda daha fazla yatamayacağını anladı. Onu uyandırıp yatağından çıkmasını ve bir daha asla yüzünü görmek istemediğini söylemeyi düşündü. Ama bunu yapamazdı. Sonra adam ne derdi kendisine? Onu evine alan, kendisiyle sevişmeye hazır olduğunu davranışlarıyla gösteren kendisi değil miydi? Bu kaba ve cahil adamdan her türlü davranış beklenebilirdi. Hatta şiddet ve zorbalık bile. Belki hiddetlenip öfkelenebilir, bağırır çağırır, hatta tüm apartmanı kendisini rezil bile edebilirdi. Gürültü patırtı çıkarırsa komşularına ne derdi? Tam bir rezalet olurdu. Sindi hemen. Ondan kurtuluşun yolu bu olamazdı. Rıza'nın ablasına tecavüze kalkıştığı o ilk gecenin sabahını anımsadı tekrar. Nazan da hiddet ve öfke içindeydi ama en önemlisi çıkacak bir skandaldan ürküyordu. Tıpkı şimdi kendisinin çekindiği gibi. Ne var ki Nazlı'nın gerçek duygularının sadece skandal korkusu olmadığı ve bedeninin bu adama karşı istek ve arzuyla dolu olduğunu daha sonra keşfedebilmişti Ayşe. Peki ya şimdi kendisi ne hissediyordu? En başından beri bunu kabullenmekte zorlanıyordu genç kız. Sanki kadın dünyasının hiç bilinmeyen, bakir ve yeni keşfedilmiş bir sahasına girmiş gibi duyumsuyordu kendini. Kadın ruhunun zorbalık, şiddet ve kabalıktan hoşlanmadığını, şefkat, anlayış ve yumuşaklıkla fethedileceğini sanmıştı hep. Yanılmıştı oysa. Rıza'nın kendine özgü kabalık ve sertliği, inanılmaz egoizmi, haşin saldırganlığı, kadın ruhunun pek bilinmeyen bir yanını ortaya çıkarmıştı. İki kardeş de bundan zevk almışlardı. Başka açıklaması olamazdı. Acaba sadece Nazan ve kendisi mi bir istisnaydı, yoksa her kadın bünyesinin böyle gizli kalmış, bastırılmış, söndürülmüş bir ateşi mi vardı? Bilmiyordu Ayşe. Bunu cevaplandırmaya henüz hazır değildi genç kız. Çekine çekine yataktan süzüldü, ayağa kalktı. Kararsızdı ve Rıza'yı uyandırmaktan korkuyordu. Bir süre yatağın başında hiç kımıldamadan sessizce uyuyan erkeği seyretti. Sıcak yatağın içinden sıyrılıp çıkmak onu üşütmüştü. Kollarıyla çıplak bedenini sarıp ısınmaya çalıştı. Sonra çıplaklığından utanarak sırtına bir şeyler geçirmek istedi. Sabahlığını bulup giydi ve odadan çıktı. Midesinde hafif bir bulantı vardı. Banyoya geçip yüzüne soğuk su çarptı. Ağzını çalkaladı. Biraz açılmaya çalıştı ama sorunu daha ziyade beynindeydi. İçinden ağlamak geliyordu. Klozetin kapağını kapatıp üstüne oturdu. Hafif hafif titremeye devam ediyordu. Sonra hıçkırarak ağlamaya başladı. 3. Aynaya aksiden yüzüne baktı Ayşe. Gözleri ağlamaktan kan çanağı gibi kıpkırmızı olmuştu. Yüzüne yaptığı makyaja rağmen yorgun ifadesini değiştirememişti. İşine de geç kalmıştı ama sorun değildi. Bir bahane uydurabilirdi. Rıza'yı uyandırıp evden çıkarmak kolay olmamıştı. Herif sanki kaç yıllık metresinin evindeymiş gibi rahat ve umursamaz davranmış. Hatta bir ara "Sen git, ben sonra kapıyı kapatıp çıkarım." demişti. Ayşe kabul etmeyince de homurdanarak giyinip çıkmıştı kahvaltı etmeden evden. O gidince yeni bir çöküklük hissetti içinde. Karamsarlık tüm ruhunu kapladı. Küçük salondaki koltuklardan birine çöküp ellerini başının arasına aldı. Temponun devam edemeyeceğini çok iyi biliyordu. Bir tercih yapmak zorundaydı. Ya her şeye rağmen tutkularına esir düşüp bu ilişkiyi gidebildiği yere kadar sürdürecek ya da eskiden şiddetle gücüne inandığı iradesine hakim olup bu adamı hayatından bir şekilde defedecekti. Karar vermekte zorlanıyordu ama aklının kestiği ilk nokta bu ilişkinin sürmesinin tam bir felaket olduğuydu. Bunu yapamazdı. Salt hayvani duygularının tatmini için Rıza'yı hayatında barındıramazdı. Ne şekilde olursa olsun onu yaşamından uzaklaştırmalıydı. Vereceği mücadelenin ilk adımı bu olmalıydı. Önce kendi nefsine gösterdiği zayıflığa kızdı. Aklı başında, sağlıklı, anormal saplantıları veya zevkleri olmayan sıradan bir kadınım diye düşündü. Aslında bu namussuz herif, ablasının da kendisinin de hayatlarına girerek yaşamlarını mahvetmişti. Adamı suçluyordu ama biraz daha derinine düşününce asıl hatanın kendilerinde olduğunu kabullendi. Rıza'nın eylemlerini devam etmesine onlar çanak tutmuşlar, pasif davranışlarıyla adama daha da cesaret vermişlerdi. Hangi erkek bundan şikayetçi olurdu ki? Ama Rıza sadece onların bedenlerini değil, Nazan'ın mal varlığını da sömürüyordu. Onun işi geçim kaynağıydı bu. Yakın bir gelecekte kendisini de tamamen bağlandıktan, kopamayacağına inandırdıktan sonra maddi taleplerde bulunmaya başlayacağından %100 emindi. Öfkesi daha da arttı. İçinden pislik diye homurdandı. Rıza tam bir serseri sumayınıydı. İsabet ettiği her kadını paralayıp mahvedecek müthiş bir tehlike. Kazara çarparsanız patlama ihtimali çok yüksek. Yıkıcı bir güç. Muhtemelen Nazan hayatı boyunca böyle bir olayı hiç yaşamamıştı. İki kardeş de sakin ve güvenli sularda yüzüp huzur içinde hayatlarını sürdürürken birden bu başıboş mayına çarpmışlardı. Ayşe sivri tırnaklarını oturduğu koltuğun kumaş kısımlarına gömdü hırsından. Bu rezalet böyle devam edemezdi. Mantığı, sağduyusu bunu bir şekilde sona erdirmesini söylüyordu. Hem kendinin hem de ablasının geleceği için şarttı. Elinde olmadan iki kardeş arasındaki bağın nasıl sekteye uğradığını, gün ve gün nasıl birbirlerinden uzaklaşmaya başladıklarını düşündü. Nazan onun hayattaki tek dayanağı ve kan bağıydı. Hayvani bazı arzuların tatmini için ablasından kopamazdı. Aslına bakılırsa kopmaya başlamışlardı bile. O sabah hayatının en önemli kararlarından birini verdi Ayşe. Bu konunun halli ancak Nazan'la her şeyi yüz yüze, tüm riskleri göze alarak konuşmasıyla mümkündü. Başka hiçbir yolu yoktu. Her ikisi de kendilerine düşen hataları kabul etmek zorundaydılar. Bir karara varmak Ayşe'yi bir nebze olsun rahatlatmıştı. Nazan'la konuşacaktı. Saatine bir göz attı. Bu saatte çoktan işinin başında olmalıydı ablası. Eli telefonla uzandı. Numarasını tuşlarken yüreği deli gibi çarpıyordu. Bu işin tahmininden çok daha zor olacağını biliyordu ama başka alternatifi yoktu. İkisinin de kurtuluşu ancak verecekleri müşterek kararla mümkün olacaktı. Nazan da özlemişti kardeşini, inkar edemezdi. Evet, ona kızgın ve kırgındı ama şimdi bir suçlu gibi karşısında otururken onu nedenle özlediğini daha iyi duyumsuyordu. Ayşe kabahat işlemiş bir çocuk gibi karşısında suspus etmiş, bakışlarını yerden ayırmadan sessizce oturuyordu. Fakat Nazan, bu sessizliğin yakında kopacak fırtına öncesi bir dinginlik olduğunu sezinleyerek tedirgin olmaya başlamıştı. Aklı karışır gibi oldu. Kardeşinin görüşme isteyerek evine gelmesinin pek hayırlı bir ziyaret olmadığını hissetti. Onu özlemenin içinde yarattığı yumuşama savunma gücünü etkileyebilirdi. Kardeşine zaaf göstermeyecekti. Yine de temkini elden bırakmayarak Ayşe'nin muhtemel taarruzunu bekledi. Fazla sakindi Ayşe. Hatta olması gerekenden de fazla. Başını önüne eğmiş, gözlerini yerdeki halının bir noktasına odaklamış, hiç konuşmadan öylece oturuyordu. Nazan yavaş yavaş endişelenmeye başladı. Yoksa kardeşinin başka bir derdi mi vardı? Öyle ya, bu hiç aklına gelmemişti. Aklı fikri rıza meselesindeydi. Kim bilir bilmediği başka bir sorunu da olabilirdi Ayşe'nin. Ne de olsa annelerinin ölümünden sonra aralarındaki kuvvetli bağ daha da gelişmiş ve güçlenmişti. Şu son tatsızlığa kadar iki kardeş çok sıkı fıkıydılar. Nazan dayanamadı. Ne oldu Ayşe? Yüzünden düşen bin parça. Seni buraya getiren mühim bir şey olmalı. Zira son zamanlarda ablanı bir hayli ihmal eder oldun. Konuş bakalım. Anlat derdini. Ayşe ablasını duymamış gibiydi. Yüz hatlarında en ufak bir gevşeme olmadı. Ancak neden sonra derin bir iç çekti. Ama ağzından tek kelime çıkmadı. Nazan huzursuzca mırıldandı. Seni dinliyorum. Ayşe de yine çıt yoktu. Bir daha kardeşini süzdü. Kızın suratı kireç gibi bembeyazdı. Ruhundaki gerginlik öylesine barizdi ki fark etmemek adeta imkansızdı. Konuşmayacak mısın? Ayşe gerçekten konuya nereden gireceğini bilemiyordu. En kötüsü Nazan'ın ne ölçüde kendisini anlayacağından şüpheliydi. Belki de hiç anlamayacak ve aralarındaki tüm münasebet bir daha asla onarılamayacak şekilde kopacaktı. Başka çaresi yoktu. Zaten buraya gelirken muhtemel bütün riskleri göze almıştı. Beynindeki son tereddütleri yenmeye çalıştı. Önce haberi en katı ve kötü haliyle vermeli, Nazan'ın göstereceği tepkiye göre de durumun izahını yapmalıydı. Yutkundu, boğazını temizledi ve meseleyi tek bir cümleyle özetledi. Rıza ile ilişkim var. Bakışlarını ağır ağır ablasının yüzüne çevirmişti. Nazan önce söyleneni pek anlamamış gibi gözlerini kısarak kardeşine baktı. Sanki yanlış işitmiş gibi ondan bir açıklama bekledi. Fakat herhangi bir karşılık gelmeyince buz gibi bir sesle mırıldandı. Ne dedin? Rıza ile ilişkim var dedim. Nazan'ın sararmış olan çehresi önce bembeyaz, sonra patlıcan moru gibi koyulaştı. Gözleri irileşti. İnanılmaz nazarlarla baktı kardeşine. Şaşkınlıktan söyleyecek bir şey bulamamıştı. Sonra gırtlağından boğuk bir ses çıktı. Rezil, bunu bana nasıl yaparsın? Ayşe bir suçlu gibi başını iki yana salladı. İsteyerek olmadı Nazan. İnan böyle olmasını istemedim. Kes sesini. Daha fazlasını duymak istemiyorum. Çık git evimden. Ayşe ürkerek bakışlarını Nazan'a çevirdi. Kendisinin de şaştığı bir kararlılık içinde sertçe konuştu. Hayır, gitmeyeceğim. Bu konunun aramızda halli gerek. Hem de şimdi. Nazan birden yerinden fırlamış, iki adımda kardeşinin yanına gelip omuzlarından kavrayarak sarsmaya başladı. Seni gidi pis yaratık seni. Buna nasıl cüret edersin? Aklım almıyor. Nazan'ın gözleri dönmüştü ve kardeşini hırpalıyordu. Önce bu saldırıya hiç karşılık vermedi Ayşe. Ama birden ablasının sert tokatı yüzünde patlayınca silkinip bir adım geri çekildi ve o da aynı şiddette ablasına bir tokat patlattı. Bu beklenmedik hareket bir anda Nazan'ı şoke etti. Kardeşinden böyle bir karşılık hiç beklememişti. Kısa bir an hiddetle bakıştılar. İkisi de şaşkındı. Kolları iki yana düştü, ümitsizlik ve yılgınlık benliklerini kapladı. Vicdanları titredi. Sonra ikisi birden gözyaşlarını zapt edemeyerek aynı anda kollarını açarak birbirlerini kucakladılar. İki kardeş hıçkırıklarla ağlaşıyorlardı şimdi. Pişmanlık, hüsran ve yıkım iç içe geçmişti artık. Nazan, abla olarak kardeşini acıyla göğsüne çekip bastırdı. Uzun süre konuşamadılar. Her ikisi de dillerinin uçlarına kadar gelen sualleri birbirine soramıyorlardı. Neden sonra Nazan, kardeşini kolundan tutarak kanepeye sürükledi. Hadi bana her şeyi anlat, hem de en başından, diye fısıldadı hıçkırarak. Ayrım sonu sayfa 275.